Radyo Doktoru. Üç Türkiye'nin saatleri, güzel bir çarşamba günü ve Radyo Doktoru'ndan herkese merhabalar. Sağlıklı, keyifli, güzel günler diliyoruz. Ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Yine Radyo Doktoru'nda birlikteyiz. Yine güzel konularımız, konuklarımız var. Dileriz ki yine aydınlatırız, hayatlara dokunuruz, daha sağlıklı ve mutlu olmanızı sağlarız. Amacımız da zaten o. Bize nasıl ulaşırsınız? Öncelikle telefonla 0-0-90-312-463-34-19 463-34-21 numaralı telefonlardan radyodoktoru@trt.net.tr e-mail adresinden, Radyo Doktoru sosyal medya hesaplarından ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com'dan bize ulaşabilirsiniz. TRT TV mobil uygulamasından Türkiye'nin dünyanın neresinde olursanız olun bize ulaşma, dinleme şansınız var. Aynı zamanda biliyorsunuz ki YouTube kanalımızdan, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan da kaçırdığınız programları ve podcastleri de dinleme ve izleme şansı buluyorsunuz. Bugün önemli bir konuyu ele alacağız. Diş. Bugün önemli bir konumuz var. Şimdi birazdan canlı yayın konumuzu tanıştıracağım size. Sevgili Burcu Kurtiş, doktor, diş hekimi, pedodontist sorularımızı cevaplandıracak. Çünkü 18-24 Kasım tarihleri diş sağlığı haftası. Ve biz de bununla ilgili özellikle çocuk diş sağlığıyla alakalı sorularımızı yönelteceğiz ve cevap arayacağız. Öncesinde güzel bir şarkı dinleyelim. Sizin bununla ilgili sorularınız varsa, merak ettikleriniz, onları bize göndermeye başlayın. Ardından da sohbet etmek için burada buluşalım.
Çok
unutkan nehrini.
...13.9 saatimiz ve sohbet etmeye başlıyoruz. Az önce bahsettik. Doktor, diş hekimimiz, pedodontist Burcu Kurtişcanlı'nın konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Güler yüzüyle, enerjisiyle... yani bir pedodontist olduğunu bakınca anlıyorsunuz zaten. Çocuklarla çalıştığını çok net bir şekilde anlıyorsunuz. Dedik ya az önce 18-24 Kasım Diş Sağlığı Haftası ve 22 Kasım'da yani yarın da Diş Hekimleri Günü. Şimdiden kutlayalım.
Teşekkürler size ve tüm
diş hekimlerimizin. Evet. Kutlayalım. Ancak ülkemizde maalesef ağız ve diş sağlığı konusunda çok özenli olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Bu bir gerçek. O yüzden bununla ilgili olarak tabii merak ettiğimiz şey çocukluktan başlayarak bunu nasıl yönetiriz? Bununla ilgili aileler neye dikkat etsinler? Ya da işte ergenliğe girecek olan gençler bununla ilgili neler yapabilir? Ya da bireysel olarak biz bununla ilgili nasıl farkındalık arttırırız bunu merak ediyoruz. O zaman oradan başlayalım. Nasıl acaba ülkemizde dişle alakalı olan durumumuz?
Şimdi öncelikle çok teşekkür ederim. Merhaba. Tüm seyircilerimize de merhaba diyorum. 22 Kasım Diş Hekimliği Günü'nün oluşması aslında 22 bu sene diş hekimliğinin bilimsel olarak 110. yılı. 22 Kasım 1908 yılında o zamanki adıyla Dişçi Mektebi'nin Marif Cemiyeti'nden ilk bütçesinin çıkmasıyla oluşmuş bir süreç. Yani artık eğitimli insanların toplum ağız diş sağlığına hizmet etme süreci. Bilimsel olarak 110. yılımızdayız.
Ama öncesinde bilimsel olmayan yöntemler devam ediyordu
yani,
değil mi?
Yani usta çırak ilişkisiyle devam eden bir süreçti tabii ki. Ama her geçen gün gelişiyoruz. Bu gelişmemizde toplum ağız diş sağlığına doğru yansıtmaya çalışıyoruz açıkçası. 1996 yılından beri Türk Diş Hekimleri Birliği'nin başvurusuyla Diş Hekimliği Günü olarak kutluyoruz. Bu hafta toplumumuzun ağız diş sağlığına farkındalık yaratmak ve onların ağız ve diş sağlığının geliştirilmesi, iyileştirilmesi konusunda neler yapabiliriz? Birlikte ortak hareket ediyoruz, bunu oluşturuyoruz. Yalnız sizin de söylediğiniz gibi ağız diş sağlığı toplumsal olarak baktığımızda Türk Diş Hekimleri Birliği'nin verilerinde çok da iyi noktada olmadığımızı görüyoruz. Örneğin Türkiye'de yılda bir kişiye bir diş fırçası düşüyor.
Kötü.
Günde dişlerini bir defa fırçalayanların her üç kişiden bir kişi günde dişlerini bir defa bile fırçalamıyor.
Çok çok. Peki diğer dünyada nasıl?
Dünya ile kıyasladığımızda biz oldukça gerisindeyiz. Dünya bu konuda çok ilerleme kaydetmiş ülkeler var. En çarpıcı olanı 65 yaş ve üstünde dişsizlik oranımız %65. Şimdi bugün için artık 65 yaş gençlik yaşı olarak bile kabul edilebiliyor. Orta yaş olarak kabul edilebiliyor. İnsan ömrü uzadı. Çocuklara baktığımızda 2-7 yaş grubunda diş hekimine gitme oranı %18.8. Ve 6-13 yaş grubu ki bu karışık dişlenmenin olduğu, ergenliğe geçişin olduğu yaş grubunda ağzında en az bir çürüğü olan çocuklarımızın oranı %83. Rakamlar çok iç açıcı değil.
Evet.
Demek ki 110. yılında bilimsel olarak tablomuz bizi çok da iyi bir yerlere getirmemiş. Neler yapabiliriz? Bunları çabalayacağız. Tabii ki bebeklik, çocukluk, hatta hamilelik, anne karnından itibaren bizim takip etmemiz gereken bir süreç. Ama şanssızlığımız hastalarımızın çoğunun bize ağrı ve şikayetle başvuruyor olması. Öncesinde koruyucu önlemler, ağız ve diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu unutmamamız gerekiyor.
Genel sağlıkta da öyle ama. Onda da hani şikayet olmadan doktora
gidiliyor. Genel olarak kanımız bu. Ayrıca ağız sağlığı biliyorsunuz genel sağlığında bir aynası. Birçok sistemik hastalıkların belirtileri ağızda ortaya çıkabiliyor ve erken tanısında önemli oluyor. Onun için bu bütünün içerisinde bütünsel olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Çocuk kısmına geldiğimizde aslında sürece hamilelik sürecinden itibaren başlamak lazım. Neden? Anne karnında ilk 3. ayda, ilk trimester'da bebeğin ilk süt dişlerinin kalsifikasyonu oluşumu çene kemikleri içerisinde başlıyor. İkinci trimester'da yani 3-6. aylarda da daimi dişlerin kalsifikasyonu başlıyor. Bu dönemde hamilenin genel sağlığının etkileri de başlamış oluyor. Yani o herkesin merak ettiği genetik, kalıtsal etkilerin etkenliği buradan başlıyor. Bebek doğumuyla birlikte doğar doğmaz dişle doğmuyor biliyorsunuz. Dişlerin ağız içerisinde sürmesi 6 ila 8. ayda başlıyor. Bu süreç 14. aylara kadar uzayabiliyor. Bunu etkileyen kendi içinde çeşitli faktörler var.
Peki hemen gebelik demişken, gebelikte bu dişlerin oluşumu evresinde bir anne adayının yapması gereken özel bir şey var mı?
Çünkü derler ki bir çocuk bir diş.
Çok güzel bir soru. Aslında bir çocuk bir diş, hep bütün anneler şu hamileliğimde şu dişim gitmişti derler. Bilimsel olarak verilere baktığımızda böyle görünüyor ama bunun altında aslında düzenli diş kontrollerinin yapılmayışı, işte o toplumsal olarak genel sağlığımızda da uyguladığımız şikayetimiz olunca hekime başvurma adetlerimizin yatışı belli oluyor. Hamileliğe karar verme sürecimizden itibaren ağız ve diş sağlığımızın bakımı ve düzenliliğini belirlememiz lazım. Neden? Hamilelikte neden bir diş, her çocuk bir diş deniyor? Hamilelik süreci birçok fizyolojik değişimlerin olduğu bir süreç, hormonal değişimlerin olduğu bir süreç ve bunun ağız ve diş bölgesine yansımaları oluyor bu hormonal değişimlerle. Nedir bu yansımalar? Tükürük akış hızında değişiklikler oluyor, sindirim sisteminde, beslenmede değişiklikler oluyor, uyku saatleri değişiyor. Birçok ağzın içerisindeki dinamikler değiştiği gibi genel vücut da değişiyor. Bu dinamiklerin ağız içerisinde yansımaları oluyor. Eğer hamilelerin hamileliğe karar verme süreci öncesi sırasında düzenli diş hekimleri kontrolleri olursa biz bu süreci onun için diş kaybına gitmeden hatta ağız ve diş sağlığının sağlıklı idamesini yaptıracak şekilde organizasyonu düzenlemesini yapabiliyoruz.
Peki ama ayrıca beslenmede özen göstermemiz gereken bir şey yok değil mi? Aynı işte kalsiyumlu gıdanın artırılması gibi. Çünkü öbür taraftan
Doğru. Şöyle bebeğin ihtiyacı olan kalsiyum gibi mineraller, fosfor gibi mineraller annenin diş yapısından alınmıyor zaten.
Değil mi?
Bebeğin beslenmesi ve vücudun yapı taşlarının oluşturmasının şekli ve mekanizmaları farklı. Bu sadece ağızdaki o bahsettiğim değişikliklerle gelişen bir süreç.
Evet. Çünkü bebek için de aynı zamanda şey denir. Hani onu bir parazit gibi düşün. Neye ihtiyacı varsa kandan onu anneden alır. Anne vitaminsiz kalacakmış diye ya da mineralsiz kalacakmış diye düşünmez. İhtiyacını tamamen anneden çeker denir. Dolayısıyla burada da öyle oluyor. Yani annedeki şeyi alıyor. Bizim ayrıca hani gıda olarak gebelikte aldığımız anne için aslında önemli. Evet. Annenin beslenmesi için önemli.
Peki süt dişleriyle ilgili az önce dedik ya çocuğun işte süt dişlerinin oluşması anne karnında süreçlerinden bahsettik. Mesela bazı çocukların dişli doğmasından bahsedilir. Evet. Acaba var mı bu dişli doğma olayı ya da bunun sebebi ne? Hatta derler ki çok gürbüz çocuk bak dişli doğdu. İçeride çok mu kalıyor acaba? Ondan mı dişi çıkıyor? Yoksa bunun başka bir sebebi var mı? Bu sağlıklı bir şey mi? İyi bir şey mi? Süt dişleri niye önemli? Erken ya da geç çıkması bir önem arz ediyor mu?
Çok güzel. Natal diş dediğimiz doğum anında dişli doğan bebekler veya birkaç gün sonra dişi görünen bebekler olabiliyor. 2000-3000 doğumda bir görüyoruz biz bunu. birçok nedeni olabiliyor. En çok bilinen neden herediter nedenler. Tabii burada önemli olan annelerimize belirtmemiz gereken bu dişli doğumlarda bebeğin beslenmesini etkileyebiliyor. Anne sütüyle beslendiği için, emerek beslendiği için, emmeyi zorlaştırdığı için o dişlerin hani ağızda alınması yönde veya başka tedbir alınıcı yönde işlemler yapılıyor. Bir de aspirasyon riski var tabii. Risk oluşturuyor bu dişli doğumlar. Yutulma riski var. Kemik içerisinde tutunmuyor bu. Bir mukoza içerisinde daha dirençsiz, daha zayıf yapıda tutunuyor. Süt dişleri çok önemli. Dediğim gibi 6. 8. aydan itibaren sürme başlıyor. Süt dişleri neden önemli? Öncelikle dişlerin öneminden bir bahsetmek istiyorum. Dişler ne işe yarıyor? Güldüğümüzde güzel bir estetik gülüş sağlıyor. Bu çocuklarımız için de geçerli. 6. aydan itibaren bebeklerin eline bir ayna verdiğinizde aynadaki kendini fark etmesi ve farkındalığı artıyor aslında. Dişleriyle birlikte gülümsemesi o farkındalığın bir artışına neden oluyor. İkinci önemlisi konuşma. 0-3 yaş aralığında, özellikle 6 yaşa kadar uzamış aralıkta seslerin doğru çıkarılması çok önemli. Dişlerin sağlıklı varlığı, ağız içerisinde düzgün ve doğru dizilimi, konuşmanın düzgün olabilmesi, tam oturabilmesi için çok çok önemli.
Artikülasyonu tamamlıyor.
Ayrıca ağız içerisinde bir takım oluşumlar var. Nedir? Dilin konumlandırılması, dilin ağız içerisinde tutunduğu bazı kas bağlantıları, bunların hepsi konuşmayı etkileyecek yönde ağzın dinamikleri içerisinde. Diğer önemli kısmı beslenme.
Öğütücü,
çiğneyici ve bedensel, fizyolojik ve psikolojik gelişimini sağlayıcı bir etken. Beslenme de olmazsa olmazımız dişlerimiz ve ağızdaki çene kaslarımız bütünlüğü içerisinde değerlendirdiğimizde. Ayrıca süt dişleri neden önemli? Yaklaşık 5,5-6 yaşta ilk daimi kalıcı dişlerin sürmesine rehberlik yapıyor. Ağızda 20 tane süt dişi bulunuyor. Alt ve üst çenede ayrı ayrı 10'ar. Gelecek olan, yerini bırakacak olduğu daimi dişlere rehberlik yapıyor.
Kılavuz
eğer,
gibi.
Eğer rehberi olmazsa o diş ağzın neresinden süreceğini şaşırabiliyor. Biliyorsunuz doğada her boşluğu doldurma eğilimi vardır. Erken dönemde süt dişi kayıplarında o boşluğa doğru başka dişlerin kayması ve yerine gelecek olan daimi dişlerin yerini kaybetmesi, darlık, bir takım ortodontik problemlerin oluşmasına neden olabiliyor. Dişler neden önemli? Çene kaslarının çiğneyici etkisiyle birlikte alt üst çene kemikleri gelişiyor. Tıpkı büyüme gelişimin içerisinde yüz kemiklerinin gelişmesi gibi üst alt çene kemiklerinin gelişmesiyle birlikte yüzün şekillenmesi, morfolojisi değişime uğruyor. Şimdi bu kasların ve ağız içerisindeki dişlerin bütünsel çalışması içerisinde erken dönemde kalıtsal olmayan ama bazı gelişimsel olan bazı ortodontik bozukluklar ortaya çıkabiliyor. Bunları basit tedbirlerle önleyebiliyor. Çok küçük bir örnek vereyim. Ağız solunumu ile burun solunumu. Bazı nazal solunum, nazal obstrüksiyonlar, tıkanıklıklar, solunum problemleri erken dönemlerde ortaya çıkıyor. Hı-hı. Veya bir takım enfeksiyonlara bağlı olarak bunların ortaya çıkması aslında ağız ve diş bölgesini de olumsuz etkiliyor. Burun solunumunun yapılamaması ve etkin yapılamaması sonucu alt üst çene gelişiminde olumsuzluklar oluyor. Bizim bunu erken dönemde belirleyip bu yönde hastalarımızı yönlendirdiğimiz durumda ilerleyen dönemde gelişebilecek üst çene darlığına bağlı yoğun, zor işlemlerden önleyerek kurtarabiliyoruz aslında.
Aslında hepsi bir bütün galiba,
bir bütün,
değil mi?
Evet, bu bütünün bir parçası. Aynı zamanda bu solunumu sadece değiştirerek ağızda gelişebilecek çürük gelişimine engel oluyoruz. Çünkü ağız solunumu da bugün için artık biliyoruz ki bir çürük oluşturma nedeni.
Peki süt dişlerinin çürüklerinin tedavisi var mı?
Tabii, bu en çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Süt dişlerine tabii bizim amacımız konuştuğumuz gibi çürümeden düzenli takiplerle belirli periyodik işlemlerle çürümeden koruyabilmek, koruyucu. Ama diyelim ki birçok faktörü var. Konuşuruz. Bu faktörler içerisinde süt dişleri ne çürükler oluştuğu zaman her çeşit tedavi yapabiliyoruz. Süt dişini kaybetmemek için. erken dönemde teşhis çok önemli. Tüm diğer hastalıklarda olduğu gibi. Ne kadar erken dönemde belirleyebilirsek tedavisinde onu uygun şekilde hepimizin bildiği tüm diş tedavilerini süt dişleri içinde uygulayabiliyoruz.
Ama bizde çok yapılmıyor çünkü düşecek nasıl olsa deyip.
Bu evet çok bütün herkesin merak ettiği aslında bakın. İlk süt dişinin değişmesi 5,5-6 yaşta başlıyor. Bu 13 yaşa kadar devam eden bir süreç. Genellikle sizin değişir dediğiniz, değişimini beklediğiniz arka bölgede sorunu olan çürüyen dişler 12-13 yaşında değişiyorlar. Biz ilk çürüyü belirlediğimiz yaşlar ne yazık ki çocukların çocuk diş hekimine başvurma yaşı yapılan araştırmalarda 4,5-5 yaş civarında. Bu çok geç. Biz çocuğun dişi ilk sürer sürmez tanışmak istiyoruz. Ki hatta mümkün olsa hamilelikten itibaren annelerimizi yönlendirerek tanışmak istiyoruz bebekler dünyaya gelmeden. O geç dönemde geldiğinde hani çürük belirlendiği anda 6 yaşında belirlediğimiz bir çürüğü tedavi etmeyip bırakmamamız gerekiyor. Mutlaka tedavisini yapmamız lazım. Biraz önce anlattığım gibi süt dişinin öneminde o dişler bize daha 5-6 yıl daha gerekli.
Gerekecek, çok önemli. Peki parmak emme en çok sorulan, emzik kullanma, tırnak yeme. Mesela bunların da çocukların özellikle ağız diş sağlığındaki önemi yerine biberon çürüğü diye bir şey var mesela.
Evet.
Mesela bunlar ne kadar yer ediyor, ne kadar önemli, gerçekten önemli mi?
Çok önemli. Zararlı alışkanlıklar, evet emme alışkanlıkları. Şimdi isterseniz şöyle bir bakalım bütünün içerisinde. Bebek doğar doğmaz ilk beslenme şekli dişleri olmuyor. Emme şeklinde oluyor. Ve bugün biliyoruz ki 24 aya varan anne sütü alımı ile birlikte anne sütü alımı söz konusu. Anne sütü hiç şüphesiz ki bebeğin en temel ihtiyaçlarını karşıladığı en önemli besin ögesi. Ancak içerisinde süt şekeri dediğimiz laktoz içeriyor. Ve ilk süt dişinin ağza 6. 8. ayda sürdüğünü ve anne sütüyle beslenmenin 24. aylara kadar uzadığını düşündüğümüzde ve gece beslemesinin de yoğun olarak devam ettiği ilk süt dişinin sürmesiyle bu süreçte buna bağlı olarak belirlenen erken çocukluk çürükleri görünüyor. Toplum arasında biberon çürüğü deniyor ama hiç biberon almayan çocuklarda dahi görüyoruz. Aslında bunun temel nedeni, oluşum nedeni erken çocukluk çürüğünün bakın 10. 11. ayda 12. ayda çürük tespit ettiğimiz hastalarımız var. Daha henüz 20 tane süt dişi dizisinin tamamlanmadığı, daha 3-4 tane bazen 6-8 tane dişin ağızda bulunduğu ağızda bunları belirliyoruz. Öncelikle konuşmak gerekirse çürüğün oluşum mekanizmasından sizlere bahsetmek istiyorum. Ondan sonra da anne sütünün etkileri ve sevgili annelerimizin bu konuda neler yapabilecekleri konusunda bir rehberlik yapalım. Şimdi çürüğün oluşum mekanizması şöyle. Söylediğim gibi ağız çok dinamik bir ortam. Birçok sistemik hastalığın bize semptomlarıyla bulgu verdiği bir ortam. Ağızda neler var? Kocaman bir dil kasımız var. Tükürüğümüz var, yanak iç mukozası var, dudağımız var, dişler var ve boğaz farinks yoluyla vücudumuza açılan bir bölge. Ve dişlerin morfolojik yapısı bireyden bireye değişiklik gösteriyor. Ağzımıza besinler girer girmez ağızda özellikle karbonhidrat sindirimi başlıyor. Fermente olabilen gıdalardan asit oluşuyor. Bu oluşan asidin dişlerin yüzeyinde mineralizasyonun çözünmesine bağlı olarak demineralizasyon süreci oluşuyor. Ama bu demineralizasyon süreci bu ağızdaki oluşan asidite yani ağzın bir pH değeri var. Bizim kritik pH dediğimiz 5,5 değerinin altına düştüğü anda asidik bir ortam oluşuyor ve mine yapısında dişin mineralizasyon yapısında çözünmeler başlıyor. Bu çözünmeler eğer devam ederse işte o çürük kavitesi dediğimiz çukurcuğu dediğimiz çürük oluşuyor. Ama bazen bu çözünme beslenmenin, oral hijyenin, bir takım koruyucu tedbirlerin alınması ile birlikte çözünme bazen demineralizasyon yönünde oluyor. Ağızda demineralizasyon dediğimiz yani o çözünmüş mineralizasyonun yeniden çökelmesi bir tamir süreci aslında gün içerisinde milyonlarca defa ağzımızda devam ediyor. Demineralizasyon sürecini remineralizasyonla dengeleyebildiğimiz durumda çürüyü önleyebiliyoruz. Veya minedeki çözünmeyi erken dönemde belirlediğimiz anda aldığımız birkaç ufak basit tedbirle destekleyerek bu çözünmenin önüne geçebiliyoruz. Çürüyü o yüzden önleyebiliyoruz. Çürük aslında infektif, kronik ve oldukça sık görülen enfeksiyöz bir hastalık. Ama şu da bir gerçek ki önlenebilen bir hastalık çürük. Amerika Birleşik Devletleri'nde astımdan 5 kat, rinitten 7 kat daha fazla görülen bir hastalık ve özellikle okul çağı çocuklarında 2 yıl önce yapılan Amerika'da bir araştırmada 50 milyon okul saatinin diş çürüğü ve diş tedavisi nedeniyle kaybedildiği, Filipinler'de okula gitmeme nedenleri arasında diş ağrısı önemli bir yer arz ediyor. Türkiye'de henüz hani bu anlamda verilerimiz elimizde çok net olarak yok.
Bizde karın ağrısı, çocukların çıkmıyor, o sebeple gitmiyorlar okula.
Yapılmış çalışmalar var. İşte bu ağzın dinamik yapısı içerisindeki demineralizasyon ve remineralizasyon sürecinde bizim etkimiz ortaya çıkıyor. Nedir bu etki? Bir kere beslenmenin düzenlenmesiyle, oral hijyen alışkanlıklarının etkin, düzenli ve yeterli hale getirilmesiyle korumayı alabiliyoruz. İlk anda gece emmesi, biberon çürüğü, erken çocukluk çürüğü dediğiniz çürüğü engel olma şansımız var. Nedir? 12. aydan sonra artık gece beslemesinin, gece uykunun bölünerek beslenmenin yavaş yavaş bırakılması yönüne, gün içerisinde anne sütüyle, biberonla, kaşıkla, mamayla beslenmenin miktarının artırılarak artık 8. aydan sonra katı gıdaya da geçiş başlıyor, diğer besinlerle tanışma da başlıyor. Artırılarak gece tükürük akışındaki azalma, ağzın kapalı olarak saatlerce kalışıyla bu süreci erken çocukluk çürüğünün oluşmasını engelleme yönünde kullanabiliyoruz. Oral hijyen alışkanlıkları. İlk diş sürer sürmez dişlerin yüzeyinin temizlenmesini, nasıl temizlenebilirliğini, neyle temizleyebileceğimizi annelerimize anlatıyoruz.
Nasıl temizlenmeli?
Kaç yaşında ilk diş fırçası kullanılmaya başlanmalı ya da macunu?
Aslında diş sürer sürmez dişi temizlemeye başlamalıyız. Artık çok şanslıyız ki diş sürer sürmez kullanabileceğimiz diş yüzeyini temizleyebilecek fırçalara ulaşabilme şansımız var. Bunlar çeşit çeşit ağız diş yapısına göre, morfolojisine göre şekillendirilmiş. Ama hiçbir şey bulamıyorsak yeni diş sürer sürmez her zaman söylediğimiz gibi küçük bir gazlı bezle, küçük bir tülbentle dişin yüzeyindeki birikintileri temizlememiz gerekli. Az önce bahsetmiştim, anne sütünün içerisindeki laktoz diş yüzeyine yapışkanlığı arttıran bir etken ve o süt birikintisi dişin yüzeyinde kaldığı noktada işte o fermente olabilen karbonhidratları asiditeye dönüştüren mikroorganizmaların etkisi demineralizasyon süreci başlıyor.
Sadece su yeterli mi?
Sadece mekanik temizlikte aslında dişin yüzeyindeki birikintinin temizlenmesi için su yeterli. Ama
kaç yaşından itibaren diş macunu kullanalım?
Macunu aslında ilk fırçalamaya başladığımız andan itibaren kullanabiliyoruz. Neden? O size anlattığım demineralizasyon ve remineralizasyon sürecinde bu süreci olumlu yönde etkileyecek birçok yaş grubuna uygun diş macunu ve içeriği var. Artık ilk diş sürer sürmez kullanabileceğimiz macun ve içeriği farklı ve bu konuda remineralizasyon sürecinde bize yardımcı olacak çok fazla materyalimize ulaşma şansımız var. Eğer bebek reddetmiyorsa, şimdi damak tadı alışkanlık, çok rahatlıkla kullanılabilir bunlar yaş grubuna
çok
göre.
Çok güzel. Peki son olarak da şunu soralım. Bu alışkanlığı kazandırmak için çocuğa neler yapmamız lazım? Bir de diş hekimi korkusu var çocuklarda. Bunun önüne nasıl geçeriz? Son olarak onu da soralım size.
Düzenli diş hekimi ziyaretleriyle biz ne kadar küçük yaşta, ağaç yaşken eğilir, ne kadar küçük yaşta tanışabilirsek sorunları olmadan, sorunlarına koruyucu, önleyici önlemlerle başlayabilirsek o zaman diş hekimi korkusunu yenebiliyoruz. Şöyle düşünün. Diş ağrısıyla gelen bir hastanın size ilk başta sempatik bakması çok doğru değil. Zor bir ağrı. Ama sadece dişlerini kontrol ettirmek, dişlerini nasıl fırçalayacağını, bakımının nasıl olacağını, o süreci nasıl yöneteceğimizi bizimle işbirliği yapan hasta grubuyla çok uzun yıllar çok güzel, sıkı ilişkiler kurabiliyoruz. Geç kalınmış ilişkilerde de bir takım korkular, kaygılar, endişeler varsa tabii ki davranış yönlendirmesi gibi bazı tekniklerle bizim de kendi içerisinde hastalarımıza bireye özel uyguladığımız yöntemler var. Ama bazen başarılı olamadığımız, kooperasyonda güçlük çektiğimiz durumlarda da o zaman genel anestezi gibi anestezi tekniklerinden yararlanarak çocuklarımızı, gençlerimizi ağız diş sağlıklarını sağlıklı hale getirmeye çalışıyoruz. Yapılabilecek en önemli konu burada üzerine dikkat çekmek istediğim oral hijyen alışkanlıklarımızın etkin ve düzenli olması. Bakın rakamları söyledik, konuştuk. Bunlar yeterli değil. Bir de diş fırçalayan ama buna rağmen sorun yaşayan hasta gruplarımız var. Burada etkinlik çok önemli. Doğru yapmama, yanlışlıklar, bunları değiştirebiliyoruz. Bir de tabii olmazsa olmazımız beslenme. Beslenme alışkanlıklarımızın değiştirilmesi. Karbonhidratların ağızda sindiriminin başladığını söylemiştim. Fermente olan karbonhidratların ağızda asit oluşturarak pH düzeyini düşürdüğünü ve çürük oluşturduğundan bahsetmiştim. İşte bunların aracılığıyla beslenmenin bir dengeye oturtulması ve o muayenelerimiz sırasında beslenmeyi ve ağız morfolojisini değerlendirdiğimizde, örneğin ağzın morfolojik olarak yapısı bazen temizlenmeye uygun olmayabiliyor. Çok fazla tüberkül, fossa yapısı girintili çıkıntılı olabiliyor. Ağzın doğal temizlik ajanı, tükürük akış hızı azalmış olabiliyor. İşte burun solunumu gibi sistemik birçok hastalıklarda evet, görüldüğü gibi. Bunların değiştirilmesiyle bile, basit önlemlerle bile çürük engellememiz mümkün.
Bu engellenebilen bir şey aslında.
Çürük önlenebilir bir hastalık.
Doktor muayenelerinizi, hekim muayenelerinizi aksatmayın. Temizliğinizi düzgün yapın. Bununla ilgili bilinçli davranın. Zaten her şey güzel olacaktır. Doktorunuzu sevin ve mutlaka onlara 6 ayda bir ziyarete gidin.
Evet, hiç sorun olmazsa hiç sorun bile olmasa düzenli bile diş gidelim. Hekimi kontrolümüz çok önemli.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili Burcu Kurtiş, canlı yayın konuğumuzdu. Tekrar diş hekimleri gününüzde kutlamış olalım sizin vasıtanızla bütün diş hekimlerine. Ve artık programın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek ümidiyle hoşça kalın diyeceğiz sevgili dostlarımıza. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.
Hoşça kalın.
Radyo Doktoru.